أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Nahil suresinin son ayetlerini anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in tamamını onun muradına uygun bir şekilde anlamayı, yaşamayı ve bütün insanlığa en güzel şekilde ulaştırmayı hepimize nasip eylesin. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyoruz. Sonra dersimize devam edeceğiz.
Geçen hafta 123. ayeti okuyup en son bırakmıştık. Bu hafta 124. ayetten başlayıp surenin sonuna kadar inşallah okuyacağız. Nahl Suresi 124 ve devamı mealen şöyle. Hiç şüphesiz ki cumartesi yasağı, yani şabat, onun hakkında ihtilafa düşenlere konuldu. Senin Rabbin kıyamet, yani mezardan kalkış günü, ihtilafa düştükleri konu hakkında aralarında mutlaka hüküm verecektir. Sen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel yöntemle mücadele et. Muhakkak ki Rabbin yolundan sapanları iyi bilir. O doğru yolda olanları da iyi bilir. Eğer ceza verecekseniz size ne yapıldıysa onun dengiyle ceza verin. Ceza vermeyip sabrederseniz kuşkusuz bu sabredenler için daha iyidir. Sen sabret, duruşunu bozma. Senin sabırlı davranman ancak Allah'ın yardımıyla olur. Onlar için üzülme, plan kurmalarından dolayı da için daralmasın. Muhakkak ki Allah yanlışlardan sakınanlarla ve güzel davrananlarla beraberdir.
Evet. Şimdi burada Allah-u Teala bu surenin, Nahil suresinin 124. ayetinde şöyle diyor. İnnemâ cu'ilessebtu alellezîne ihtelefû fîhî. Sebt, ki şabat diyor Yahudiler, cumartesi yasağı, o konuda ihtilafa düşen kişiler için kondu. Bu yepyeni bir şey ve sadece belli bir gruba has olan bir şey. Şimdi sırf onlar için kondu dediğine göre önceden de yoktu, sonra da olmayacak demektir. Yani şabat denen cumartesi yasağı. Bu Yahudiler için konmuştur. Peki ondan önce ne vardı? Ne de ihtilaf ettiler ki Allah onlara bu cezayı verdi? Sonra neden o ceza kaldırıldı? İsa Aleyhisselam o cezayı kaldırdı. Çünkü Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'ın şöyle dediğini de bize bildiriyor. وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Size yasaklanan bazı şeyleri helal kılmak için geldim diyor. İşte bu şabatta, cumartesi günü yasak olan şeyler sadece o günde ihtilaf edenler için konmuştur. O günde ihtilaf edenlerin kimler olduğunda zaten Allah-u Teala bildiriyor. Bunlar Yahudiler. Önce şabatla ilgili bilgileri Yahya Hoca'dan dinleyelim. Ondan sonra konu üzerinde konuşmaya devam ederiz.
Bu şimdi kısaca anlatmaya çalışacağım hususlar Nahl Suresi 124. ayetin dipnotunda ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Bizi şu an hem burada hem ekranları başında takip edenler orayı da açıp oradan ayrıntılara bakabilirler. Bu sebt, Arapça'da sebt olarak ifade ediliyor. İbranice'de şabat. Sebtin bir kelime manası var. O hareketsiz kalmak, sakin kalmak, dinlenmek gibi manası var. Nereden çıkıyor bu? Yahudiler şöyle bir inanca sahipler. Diyorlar ki işte cumartesi günü olarak ifade ediliyor bu. Ama böyle olmadığını işte biraz sonra göreceğiz. Cumartesi günü işte Allah 6 günde gökleri ve yeri yarattı. Cumartesi günü olunca da Allah dinlendiği için biz de o gün dinleniyoruz. Tevrat'ta da şöyle geçiyormuş bununla alakalı olarak. 10 emrin içinde de var şabatı tutmak. Diyor ki Tanrın, Rabbin buyruğu uyarınca Şabat gününü tut ve kutsal say. Ne olacak peki? 6 gün çalışacak, pazardan başlamak kaydıyla. Bütün işlerini yapacaksın. Ama 7. gün bana, yani Tanrın Rabbe Şabat günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, öküzün, eşeğin ya da herhangi bir hayvanın, aranızdaki yabancılar dahil hiçbir iş yapmayacaksınız. Tüm gün boyunca. Öyle ki senin gibi erkek ve kadın kölelerin de dinlensinler. Bu Tevrat'ta hem Tesniye bölümünde hem de Leviler bölümünde tekrarlanıyor. Bu Yahudilerde de gün ne zaman başlıyor? Bizim gelenekte, bizim geleneksel anlayışta gün ne zaman başlatılıyor? Mesela diyelim bugün içinde bulunduğumuz gün Salı. Salı günü güneş batınca yeni gün başlattırıyorlar. Ertesi gün tekrar güneş batıncaya kadar. Bu Yahudilikte de aynı böyle. Diyor ki Yahudilere göre Cuma günü güneşin batımıyla birlikte Sept günü başlıyor. Sept yasağı, Şabat. Cumartesi günü gün batımına kadar sürüyor. Tam böyle bir 24 saatlik bir zaman dilimini kapsıyor. Peki işin aslı ne? Allah gerçekten de böyle bir gün, tam bir günü bunlara hiçbir iş yapmama yasağı falan mı koymuş? Hayır, bu ayetten anladığımıza göre Allah diyor, hayır. Bu konuda itirafa düşenlere bu yasak kondu. İtiraf neydi peki? Ne yaptılar bunlar? Bu aslında bizde de onun bir benzeri var. Biliyorsunuz Cuma günü bizde, Cuma namazında çağrı yapıldığı zaman bir yasak başlıyor. Ne yasağı o? Alım, satımı, alışverişi bırakma yasağı. Peki süresi ne kadar? Namaz kılınıncaya kadar. Yani namaza çağrı yapıldığında yasak başlıyor. Namaz bittiği zaman Allah Teala diyor Cuma suresinin 9 ve 10. ayetlerinde اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ مِيَمِ الْجُمَا فَسَوْ لَا ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُ الْبَيْعَ Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında derhal Allah'ın zikrine koşun ve alım, satımı bırakın. Sonra bir sonraki ayette فَاِذَا قُضِيَتِ السَّلَاتُ Ama namaz kılınınca, tamamlanınca فَنْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Tekrar yeryüzünde yayılıp dağılabilirsiniz. وَبِتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın lütfunu da arayın. Yani o yasak kalkıyor. Tekrar alın, satın, ticaretinizi yapın. Sadece bir namaz vakti kadar bir yasağımız var. Tüm gün yasak yok bizde. Her şey serbest. Yani illaki Cuma gününün baştan sona tatil günü, dinlenme günü falan olmasına gerek yok bu ayetlere göre. Ama aynısı zamanında Yahudilerde de var. Şimdi işte onu okuyayım ben buraya yazılanlardan. Deniyor ki Allah Hazreti Musa aracılığıyla İsrailoğullarına kendilerinden önceki kavimleri olduğu gibi sırf ibadete adanmış bir günü farz kılmayı murad etti. Bugün Cuma günüydü. Cuma günüydü. Fakat İsrailoğulları Allah'ın gökleri ve yeri 6 günde yaratıp 7. günde sept yapmaya, yani dinlenmeye, iş bırakmaya haşa karar verdiğini, yaratmaya son verdiğini, bugün de her yaratılmışın ona boyun eğdiğini ile sürerek içlerinden az bir kısmı hariç Cuma yerine ertesi günkü sept gününü ibadet günü olarak belirlemeye kalktılar. Yani Allah'ın Cuma gününkü şeyini bir sonraki güne taşıyorlar. Kendileri de şey yapıyor bu konuyu. Müdahale ediyorlar. Zamanında Mekke müşrikleri de aylara müdahale ediyorlardı biliyorsunuz. Nesi deniyor buna. Tevbe suresi 36 ve 37. ayetlerde anlatılıyor. Haram ayların yerini değiştirmek suretiyle onlar da bir takvime müdahale ediyorlardı. Demek ki insanlıkta var böyle bir şey. Zamana müdahale etme isteği. İşte günümüzde de biliyorsunuz namaz vakitlerine müdahaleyle benzer şeyler yapılmaya çalışılıyor. Kandil geceleriyle falan olduğu gibi. Bunun üzerine bunlar böyle ibadet gününün yerini değiştirmeleri üzerine Allah İsrailoğullarının sept gününü benimsemelerine izin vermiş. Tamam diyor Allah, madem oynuyor musunuz? Günü değiştirdiniz. O zaman imtihan maksadıyla bugün de avlanmayı ve iş yapmayı yasaklayarak bugünü onlara zorlaştırmıştır diyor Allah. Yani onlara bir nevi ceza olarak Allah bir namaz vakti kadar olması gereken süreyi tam bütün güne yayıyor. Öyle mi? O zaman da 24 saat hadi bakalım. Elinizi etinizi her işten çekin. Hiçbiriniz ne çalışacaksınız, ne iş yapacaksınız, ne şu. İşte günümüzde biliyorsunuz bu Şabat geldiği zaman adamlar elektronik hiçbir aleti falan bile kullanamaz haldeler. Değil mi? Asansöre falan bile binemiyorlar düğmesine, çünkü dokunamazlar hiçbir şekilde. Şimdi Allah'ın böyle bir rahmeti olabilir mi bir insana? Ama bu Yahudilerde böyle garip bir anlayış var. Allah'ın kendilerine bela olarak verdiği her şeyi nimetten sayıyorlar. Kendilerinin seçilmiş kul olduğunu falan düşünerek. Evet. Heh, bu ne gibi işte? Tıpkı hocamın da şimdi söylediği gibi, hani Nisa suresi 160. ayette ve geçen Nahl suresinin de hemen 118. ayette belirtildiği gibi, Allah bazı temiz yiyecekleri onlara işledikleri suçlar yüzünden, helal yiyecekler onlara haram kılıyor. Ve diyor ki onlar kendileri bu şeyi hak ettiler. Yoksa biz kimseye, Allah diyor, durup dururken zulmetmeyiz, yani haksızlık yapmayız. Ama onlar bugün koşer diyerek onu kendileri için kutsal bir şey haline getiriyorlar. Diyorlar ki biz Yahudiyiz, biz öyle sizin gibi her şeyi yiyemeyiz. Bizim yiyebileceklerimiz sınırlı. Halbuki o onlar için bir cezadır, yani bir beladır. Resulullah'a iman ederlerse o cezalardan kurtulup sadece Kur'an'da yazılı olan haramlarla onların da haramları sınırlı kalacak. Şimdi onlar böyle yapıyorlar. Tevrat inmeden önce Cuma günü ve Kur'an'dakine benzer bir şekilde kısa süreli olan alışverişi bırakma emri, onların bu yersiz ihtilafları veya Tevrat inerken çok fazla soru sormaları sebebiyle. İşte bu konuda Maide suresinde anlatılıyor. Allah Teala Müslümanları uyarıyor. Diyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la teselu an eşyae in tubdelekum tesu'ukum. Hemen numarasını da söyleyeceğim. Maide suresi, Kur'an-ı Kerim'in 5. suresi, onun 101. ayeti. Ey iman edenler, açıklandığı takdirde sizi zora sokacak, üzecek şeyleri sormayın. Ve in tes'elu anha hina yunzalu'l Kur'anu tubdelekum. Kur'an daha henüz nazil oluyorken her şeyi sürekli böyle hani irdeleyip sorarsanız, işte bu da mı, bu da mı, bu da mı, bu da mı, sürekli soru üstüne soru, soru üstüne soru, tubdelekum, açıklanır bu sorduklarınız size. Ondan sonra siz zor durumda kalırsınız. Afallahu anha. Ya Allah bir şeyi anlatmadıysa seni, sana affetmiştir onları. Allah zaten açıklamayı istemiyordur. Sana açıklananla yetin. Vallahu gafurun halim. Çünkü Allah son derece affedici ve halim. Yumuşaktır Allah. Yani çok zorluklar falan size yüklemek istemez. Şimdi dikkat edelim. Kad se'eleha kavmun min kablikum. Bak sizden önce bir topluluk sürekli böyle sorular sordular. Ne oldu? Sümme esbahu biha kafirin. Sonra o sorularla açıklandı hükümler. Açıklandı. Bu sebep yüzünden kafir oldular ondan sonra. Dediler ki aa, bu da mı olur canım? Şöyle mi olur, böyle mi olur falan diye. Kendi şeylikleri yüzünden açıklandı. Açıklanınca da yapamaz hale geldiler. Ve onu, Allah'ın emrini ikinci plana atıp kafir oldular. Dolayısıyla bu yasak bunlara bu şekilde genişletilmiş oluyor. Ve rivayet olarak da baktığımız zaman, mesela Sahih-i Müslim'de Resulullah'tan naklen bir rivayet var. Deniyor ki Cuma günü haftalık ibadet günü olarak Yahudiler ve Hristiyanlar için de zamanında tayin ve takdir edilmişti. Aynı bizde olduğu gibi. Çünkü din Adem Aleyhisselam'dan bu yana aynı. Şeriat Allah Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya ne emrettiyse bu dinin şeriatı olarak bize de aynısını koydu. Şura suresinin 13. ayetinde. Her zaman okuyoruz derslerde. Dolayısıyla değişmiyor. İbadetler, ahlak esasları, inanç esasları, bunlar hepsi aynı. Dolayısıyla biz Cuma günü bunu yapıyor muyuz? Zamanında Allah bizden önce Hristiyanlara da aynı şeyi söylemiş. Onlardan önce Yahudilere de aynı şeyi söylemiş. Ama onlar ne yapmışlar? Bu konuda ihtilafa düşmüşler. Yahudiler cumartesiye kaydırmışlar. Hristiyanlar da pazar gününe kaydırmışlar. Pazar gününü haftalık toplantı ve ibadet günü olarak benimsemişler. Fakat Allah Muhammed Aleyhisselam'la birlikte tekrar Cuma gününü meşru kılarak bunu, bu günü, Cuma günü Müslümanlara nasip etmiş. Ve bu konuda bakın gerçekten de 1400 küsur yıl geçti. Bizde hala Cuma, Cuma'dır. Cuma namazımız var. Yasağımız sadece vakitle sınırlı. Herhangi bir oynama yok. Yani demek ki son olarak toparlayalım. Bu tam gün cumartesi yasağı diye, cumartesi gününün başından sonuna kadar Allah'ın bir yasağı falan yoktu normalde. Ama bunlar kendileri Allah'ın yasağının yerini değiştirmeye kalkışınca Allah o yasağı tüm güne yaydı ve bugün onlar o yasağın altında tabiri caizse inim inim inliyorlar. Çareleri Muhammed Aleyhisselam'a ve Kur'an-ı Kerim'e inanmaktır. İnanırlarsa böyle bir yasağın bizde olmadığını görecekler. Cuma günü ibadetlerini yapacaklar. O saatte alım satımı bırakmaları yeterli olacak onlar için de. Evet.
Evet, şimdi burada bu Nahl suresinin 124. ayeti bunu çok kesinleştiriyor. Diyor ki innemâ cu'ile's-sebtu alellezîne ihtelefû fîhi. İnnemâ Arap dilinde bir kesinlik ifade eder. Yani bu Şabat cumartesi yasağı o konuda ihtilaf edenlere sadece şey yapılmış, görev olarak yüklenmiştir. Şimdi Yahya Oduca gayet güzel bir şekilde açıkladı. Yoksa İsrailoğulları da aynen bizim gibi cuma günü namaz kılacak ve namaz bittiği zaman dağılacak. Yahya Hoca gayet güzel açıkladı ama tekrar edeyim. Mesela bize emredilen nedir? Cuma suresinden Allah diyor ki اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَى. Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman nasıl o çağrı yapılması? Ezan okunmasıdır. Peki fes'av ila zikrillah, hemen Allah'ın zikrine koşun. Zikir ne? Bir bilgi verme. Nerede bilgi veriyorlar cuma günü? Hutbe de veriliyor. O hutbe iki rekat sayılıyor. Yanına da iki rekatta cuma namazı kılıyorsun. Ondan dolayı da Allah indirim de yapıyor. Bakın. İki rekat o, iki rekat o. Feyda gudiyetis salatu. Namaz tamamlandığı zaman, ne zaman tamamlanır namaz? Selam. İmam selam verdiği an tamamlanır. O zaman ne yapacaksınız? Fes'av. Fenteşiru filah. Hemen yeryüzüne dağılın. İmam selam verir vermez. Hemen yeryüzüne dağılın. Ve ebtegu min fadlillah. Allah'ın fazlından arayın, çalışın. Yani bugün biz artık Allah'a şükür dünyanın düzeni değişmek zorunda. Bunu herkes artık gördü. Cumartesi tatili, pazar tatili, şu tatil kelimesini bizim artık tamamen şeyimizden çıkarmamız lazım. Bir uygulama, öyle bir uygulama asla olmayacak. Ondan sonra emekliliktir, şudur budur. Artık şu batıdan gelen şeylerin tamamı üzerine biraz düşünelim. Emeklilik ne demek? İnsanın en verimli çağına ulaştığında, en bilgili, en tecrübeli çağına ulaştığı zaman devre dışı bırakıyorlar ki kendi işlerini yürütebilsinler. Peki şimdi Yahudiler onu yaptılar. Neden onlara bu oldu? Çünkü Yahudilere çok sayıda nebi geldi. Peki biz, bakın az önce bir ayet okudu Maide suresinden. Kur'an inerken sorarsanız eğer sizi sıkıntıya sokacak durumlar olur. Maide kaçıncı ayet?
101.
101. ayette. İstersen açıksa o ayeti bir daha bir oku. Tam olarak şey yapsın.
Ey inanıp güvenenler! Açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken sorarsanız size açıklanır. Allah sizi onlardan muaf tutmuştur. Allah çok bağışlayan ve pek yumuşak davranandır.
Tamam. Demek ki sorarsan ilaveler olur. İşte bunlara da neden o cumartesi yasağı geldi? Çünkü nebilerine soruyorlar. Artık Kur'an'ın indirilmesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatıyla bitti. Maide suresinin 3. ayet indiği an itibaren son ayet indi ve bitti. Demek ki arkasından başka nebiler de olsaydı kim bilir şu anda bizde ne şeyler sıkıntı verecek hususlar olurdu. Şimdi mesela siz şu cuma gününe bir bakın. Ne yapılıyor cuma günü bakın. Allah ne diyor? Ezan okunduğu zaman hemen zikre koşun. Zikir, hutbe. O zaman ezan okunurken imam nerede olmalı? Minberde olmalı ezan okunurken.
Ki bittiğinde başlayabilsin.
İmam şey müezzin ezanı bitirdiği an imam hutbeye başlayacak. Bugün öyle mi? Bir ezan daha uydurulmuş. Ezan dış ezan. Nereden çıkardınız bunu? Bakın Yahudilerin yaptıkları bugün devam ediyor mu? Ama Allah'tan ki ikinci bir nebi yok da bunlar bize farz kılınmıyor. İşte neler var yani bu şeyler aman
sonra yarabbim. Namaz bittikten sonra olanlar
bir de zaten
İzâ kudîti salâtu fenteşirû olmuyor yani.
Hayır, namaz bittikten sonrayı bırak.
Başlamak
bir ezan
için
okuyor. Sonra namaz başlayıncaya kadar öyle gevezelikler yapılıyor. Şirk dolu. Şirk dolu gevezelikler yapılıyor. Yani efendim işte Allahümme salli ala Muhammed. Ya Allah diyor ben zaten ben Nebi'ye salat ediyorum. Size ne oluyor? Ya siz onun arkasından gidin diyor. Yok ya Rabbi bizim işimiz var sen git der gibi. Allah Muhammed Aleyhisselam'a salat etmek ağızla söylemek değil. Onun arkasından gidip ona uymakla olur. Arkasından Yasi gidel evvelin vel akirin öncekilerin ve sonrakilerin efendisi. Allah Allah ya siz nebilerden herhangi birini diğerinden ayırırsanız müşrik olursunuz. Bununla ilgili kaç tane ayet var? Yaslardan sonra okuduğunuz
Amener Resul.
Amener Resul'ün şey, Kur'an-ı Kerim'in son ayetinde birinci şey sondan biri 285. ayet ne diyor? Resullerden hiçbirini diğerinden ayırmayız ama siz Muhammed Aleyhisselam'ı ilah yapıyorsunuz. Ne oluyor? Ondan sonra müezzinler bir başlıyor. Bir de ikinci ezan. Ya Rabbi. Ya bir takım iş sahipleri var. Mesela adamın lokantası var. Ya lokantayı kapattı. Hemen koşa koşa namaza gelir. Namaz biter bitmez giderse adama bir sıkıntı olur mu? Fakat ya aman Allah'ım. Geliyorsunuz müezzinlerin şeyi bitmiyor. Zaten bu imamlık ve müezzinlik 19. asrın son çeyreğinde şeye bu papazlara benzetilerek ihdas edilmiştir. 19. asrında meydana gelen her şeyin tek tek gözden geçirilmesi lazım. 19. asırdan itibaren. Şimdi ezan okuyacak imam, pardon müezzin ezan okuyacak. Ezanı duyar duymaz koşacaksınız. Çünkü siz gidene kadar ezan biter ve hutbe başlar. Peki hutbe başladı. Hutbeden sonra ne yapacak? Namaz kıldıracak. Ne diyor Allah? وَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا Namaz tamamlandığı zaman hemen dağılın diyor. Dağılıyorlar mı? Yok efendim işte zuhru ahir diye bir namaz kılınacakmış. Kim demiş ya? Ya namaz, bir namaz ihdas etmek Allah'tan başka bir kimsenin yetkisinde mi? Yok efendim şunu yapacaksın. Yok efendim işte bir şey bir yerde bir noktada namaz kılınırmış da iki noktada kılınırsa hangisi önce Allahu Ekber derse onların namazı olurmuş diğerlerinki olmazmış. Bunu nereden çıkardınız? Sana ne? Yani bugün mezhepler Yahudileri aratmayacak değişiklikler yapmışlardır. Bunları çok iyi bilmek zorundayız. Peki ondan sonra ne oldu? Şimdi diyor ki Yahya Hoca az önce okudu. Yahudiler cumartesini nereden başlatıyorlar? Cuma günü güneşin batmasından itibaren başlatıyorlar. Peki Kur'an-ı Kerim'de Allah ne diyor? Eğer cumartesinin gecesi cuma günü akşam namazı güneş battıktan sonra başlarsa ki bu da bizde sanki herkesin ittifakla kabul ettiği bir şey var. Cumartesi akşamı deriz. Cumartesi akşamı o mu? Peki o zaman önce gece sonra gündüz gelir değil mi? Mesela 27. gece Kadir gecesi olarak kabul edilir.
26. günün gecesi oluyor bizde.
Ne yapıyorsun? 26. günün akşamını 27. gece diye kutluyorsun. Ne oluyor bu? Bakın.
O zaman cuma namazını ne zaman kılmak gerekirdi?
Ha?
Perşembe günü akşam namazında.
Evet.
Yani İzâ nûdiyel-i salâti min yevmil cuma olsaydı, doğru. Cuma günü eğer perşembe güneş batımıyla başlasaydı, cuma namazı diye biz perşembe günü akşam namazını kılmamız
lazım. Onu hiç düşünmemiştim. Çok doğru söyledin. Yani. Çok doğru söyledin yani. Çünkü cuma günü o zamandan evet. Başlıyorsa namaza ilk çağırdığın o zaman. Peki gündüz ne zaman başlar? Bu şimdi Yahya Hoca'nın bu söylediği çok iyi oldu. Gündüz ne zaman başlar? Güneşin doğuşuyla başlar gündüz. Batışında da biter. Peki güneş doğduktan sonra ilk namaz hangi namaz? Öğlen namazı. O zaman cuma günü namaza çağrıldığınızda öğlen namazı vaktinden başkası akla gelmez. Ama siz derseniz ki cuma işte güneşin batımıyla başlar derseniz Yahya Hoca'nın söylediği %100 doğru olur. Peki bunu söyleyen ayet var mı? Bakın Allah-u Teala, Allah Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır ama dini bu hale getirenler o ayetlerden hoşlanmazlar. Dolayısıyla insanların meal okumasını da istemezler. Soru sormayı hiç sevmezler çünkü cevap veremezler. Sen mi daha iyi biliyorsun, bizim ulema mı derler. Onun için yani babalarından ne gelmişse onu alırlar. Şimdi Allah-u Teala diyor ki Yasin suresinin 40. ayetinde diyor ki وَلَلَّيْلُ سَابِكُ النَّهَرِ gece gündüzden önce gelemez diyor. Gece gündüzü geçemez. Peki siz cumartesini güneş battıktan sonra, cumanın güneşi batmasından sonra başlatırsanız önce gündüz mü gelir yoksa gece mi?
Gece gelmiş olur.
Önce gece geliyor. Ya Allah ne diyor? وَلَلَّيْلُ سَابِكُ النَّهَرِ gece gündüzü geçemez diyor. Peki bunu kabul eden bir tek İslam alimi var mı yeryüzünde? Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Önce gündüz. Günün ilk namazı öğlen namazıdır. Allah-u Teala bunu hem İsra suresinin 78. ayetinde söylüyor. Güneşin batıya kaydığı vakitte namaz kılın diyor. Hem Hud suresinin 114. ayetinde söylüyor. Gündüzün iki vaktinde diyor. Hem de Muhammed Aleyhisselam'ın bütün hadisleri böyle söylüyor. Günün ilk namazı öğlen namazıdır. Fakat gelenekte günün ilk namazı sabah namazıdır. Bakın şimdi, bakın burada Yahudilerle bir karşılaştıralım. Ve dinde daha neler değişmiş neler. Onun için bizim tekrar Kur'an'a yönelme mecburiyetimiz var. Bunu mutlaka yapmak zorundayız. E şimdi cuma, bize cuma günü ibadet ediyoruz. Niye? İşte Şura suresinin 13. ayetinde Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'a hangi görevleri yükselmişse bize de onu yüklediğini söylüyor. Ama Yahudilerde bazı değişiklikler, işte bu Şabat şeyi, işte bu bazı yiyeceklerin yasaklanması falan. İsa Aleyhisselam Ali İmran suresinin 50. ayetinde işte ben size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için geldim dedi. O zaman şartı kaldırdı mı? Mecburen kaldıracak. Peki onların yaptıkları yanlışlardan dolayı kendilerine haram kılan bir takım yiyecekleri helal da kıldı. Peki ne yaptılar İsa Aleyhisselam'dan sonra biliyorsunuz bu Roma İmparatorluğu döneminde çeşitli konsiller toplandı. Hatay'da konsil toplantı, İzmir'de yapıldı. İzmit'te yapıldı. Ondan sonra en son Kadıköy'de yapıldı. Kadıköy'de İsa Aleyhisselam'ı Tanrı ilan ettiler. Peki pazar günü ibadet günü. Pazar gününün Batı dilinde adı nedir? Sunday derler değil mi? Sun ne demek? Güneş. Sunday güneş günü. Kimin günü? Güneşe tapanların günü ya. Ne oluyor size? Ama bütün dinler tek dindir. Dinler diye bir şey yoktur. Tek bir din vardı. O da Allah'ın dini. Adı da İslam'dır. Allah'a tam teslim olacaksınız. İşte bizim Müslümanlar olarak hem Müslümanlara hem tüm insanlığa doğru dini gösterme mecburiyetimiz var. Yani şimdi şöyle düşün, cuma günü ezan okunduğu zaman camiye gider. İmam selam verdikten sonra kalkıp hemen koşa koşa işinize dönerseniz hangi kişi dükkanının kapanmasından rahatsız olur? Yani adam lokantacı yiyeceklerin bozulmasından korkar mı? Bunlara son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Burada diyor ki Allah-u Teala inne rabbeke le yahkumu beynehum yevmel kıyame fî mekânu fîhî yahtelifun. Şurası kesin. İtilaf ettikleri konularda Allah kesinlikle kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. İhtilaf nedir? Mesela Allah-u Teala bize emir veriyor. Ali İmran suresinde emir veriyor. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا diyor. Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın. Ali İmran 101 miydi?
103.
103. ayet. Hep birlikte Allah'ın ipine, Allah'ın ipi nedir? Kur'an-ı Kerim. Ayrılmayın diyor. İhtilaf etmeyin, ayrı düşmeyin. Ama bugün bizim geleneksel yapıda şey yaparlar, şu mezhebin helal dediğine o mezhep haramdır. Şurası, şunun kabul ettiğini öbür kabul etmez. Birisine göre bir adam evde hanımının eline dokunsa abdesti bozulur. Öbürüne göre kan abdesti bozar. Mesela Maliki mezhebine göre bir insan idrarını tutamıyorsa abdesti bozulmaz. Efendim şey yapamıyor, tuvalete gidemiyor işte kan abdesti bozmaz şu bu. Peki kardeşim hangisi doğru? Niye böyle yapıyorsunuz? Bu arada söyleyeyim, kadın el dokunan abdesti bozacağına dair en küçük bir delil yoktur. En küçük bir delil yoktur. Ama Şafii mezhebinde böyle. Şimdi siz karı koca evdesiniz. Sen eşin elini dokunduramıyorsun. Böyle bir aile yürür mü? Ondan sonra Hanefilerde de kan abdesti bozar. Tek bir sahih hadis yoktur bu konu. Tek bir delilleri yoktur. En küçük delilleri yoktur. Sadece kendilerinin uydurduğu bir hadis vardır. Resulullah demişti işte şeyde el vudu'u min kulli demin sa'ilin. Akan her kandan dolayı abdest almak gerek. Yani hangi şeyde var? Sadece kendi kitaplarında var. Siz görüştünüz mü Resulullah'la? Hangi ayette var? Gerçekten çok ciddi bir problem bu. İşte Allah-u Teala bunların hesabını ahirette soracak. Ve şunu da çok iyi bilmek lazım ki hesabı en zor verecek olanlar hocalardır. Çünkü bile bile yanlışların üstünü örtüyorlar. Evet. Şimdi Allah-u Teala bize ne soruyor? Ne diyor? اُدْعِ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَ Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Şimdi mesela burada Yahya Hoca gayet güzel bir şekilde anlattı. Bu Şabat meselesi, onunla ilgili Tevrat'taki bilgiler falan ve doğrusu ne? Artık bugün Şabat yasağı diye bir şey yasağın olması mümkün değil. Aynı şekilde Yahudilerin de cuma namazını kılmaları gerekir. Hristiyanların da cuma namazı kılması gerekir. Namaz aynı namaz. Değişen bir şey yok. Hepimizin yapması gereken aynıdır. Yahudilik, Hristiyanlık diye ayrı ayrı dinler yok. Tek bir din var. Tabii biz bu insanlara bunu bu şekilde anlatırız. Ve doğru hükmü de onların kitaplarından göstermek zorundayız. Çünkü Kur'an'ın onları tasdik ettiğini de göstereceğiz ki inanma görevleri de olsun. Kur'an içerisinden az önce işte cuma namazı ile ilgili doğru hükümleri size anlattık. İşte Allah diyor ki Rabbinin yoluna hikmetle, Kur'an'daki doğru hükümlerle çağır. Şimdi sizi ne kadar rahatlatmıştır değil mi az önce cuma ile ilgili söylediklerimiz? Ondan sonra güzel öğütle çağır. İnsanlara güzel öğüt de söyle. Yani öyle baskı yapma, yapacaksın, edeceksin, zorlama kesinlikle. Çünkü Allah-u Teala Bakara 256'da bu dinde zorlamanın hiçbir çeşidi olmaz diyor. Çünkü Allah imtihan için yaratılmış, imtihan da zorlama olmaz. Mümkün değil. Herkes hür iradesiyle isteyen yoldan çıkar, isteyen doğru yolda gider. وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِ اَحْسَنْ Peki o insanlarla mücadele et diyor. Kim onlar? İşte Yahudiler, Hristiyanlar, şunlar. Ya da yanlış yolda olan herkes. En güzel yolla onlarla mücadele et. Doğruları göster, anlasınlar. Hatta Allah-u Teala birçok ayette söylüyor yani yanlışlara dalmışlarsa bırak başka bir konuya dalıncaya kadar yanlarına gitme diyor. وَاِذَا رَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُودُونَ فِي اَيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ Ayetlerimiz konusunda. Bazıları çıkıyor mesela bugün. Kur'an ayetlerini alıyor. İşte bugün şeyde sosyal medyada var. kendi keyfine göre öyle şeyler söyletiyor ki Kur'an'ı. Tamam yapsın, adam cehenneme gitme hürriyetini elinden alma şansımız yok ki, gidiyorsa gitsin. Bize düşen doğruları anlatmaktır, o kadar. En güzel yolu onlara mücadele ediyor. En güzel yolu ne olur? Doğruları anlatmak olur. Bak bunu söylediğinde şu şu yanlışlar vardır, o kadar. İnne rabbeke huve alemü men dalle an sebilihi. Allah kendi yolundan kimin saptığını çok iyi bilir. Çok iyi bilir. Mesela şimdi şey var. İslam aleminde aile hukukuyla ilgili konular Yahudilikten de alınmamış, Hristiyanlıktan da alınmamış, tamamen Roma ve Yunan hukukundan alınarak mezheplere yerleştirilmiş ve aile tamamen bitirilmiştir. Kadın ciddi manada değersizleştirilmiştir. Asırlardır öyle. Bir keresinde Pakistan'da bir üniversitenin rektörü ve üniversite hocaları beni ziyarete gelmişlerdi. Arapçaları da çok güzel. Dedim siz hangi mezheptensiniz? Hanefi, ha iyi. Peki hangi kitabı okuyorsunuz dedim. İşte El Hidaye diye bir kitap var. Tamam çok güzel. Peki getirdim. O da boşanma ile ilgili, erkeğin boşaması ile ilgili bölümü önlerine koydum. Bakın, baktılar. Bir tane ayet var mı? Yok. Açtım. Onunla ilgili özel bir sure var. Talak suresi. Onunla ilgili ayet var. Peki bu ayetlere bakıyor, bakar mısınız? Bir de burada bir hadis zikretmişler. Bu hadisin uydurma olduğunu, o kitabın hadislerini şey yapan ve çok saygın bir ilim adamı Nasburra'ya, ya hadis-i hidaye diye çok yani Osmanlılardan önce yazılmış bir kitap. Onu da getirdim önlerine koydum. Bakın bu bak bir tek hadis almışlar burada. Bak sureyi bırakmışlar ki Allah hududullah diyor. Allah'ın çizdiği sınırlar ki kaç kereydi bu boşanma ile ilgili olan?
8 kere.
Bak 8 kere Allah boşanma ile alakalı hududullah kelimesini kullanıyor. Allah'ın çizdiği sınırlar. İslam aleminin %100'ü kadının boşanma hakkını elinden almışlardır. Kadının boşanma hakkı yok. Bütün mezhepler almışlardır. Neden? Çünkü Yunan hukukunda kadının adı bile yoktur. Şimdi mesela benim bir kızım var, iki tane kızım var. Büyük kızımın adı Abdülaziz I, küçük kızımın adı Abdülaziz II. Peki bu kızlarım ikisi de evli şu anda. Evlendikten sonra adı ne olacak? Kocasının adıyla. Yani şimdi kendi adları yok. İsim bile yok. Oradan aldıkları için kadına ait bütün haklar yerle bir edilmiş. Peki ben o gelen üniversite rektörü ve hocalarına bunları gösterince baktılar. Biz gidelim dediler. Hiçbir şey söyleyemediler. Şimdi işte bizim görevimiz bütün insan, bütün ben Müslümanım diyenlere bunları göstermek. Son derece önemli. Yani mesela bir şey daha söyleyeyim. Şeyde yine çok üst seviyede bir medrese diyelim. Şimdi şehrini söylemeyeyim de şey yapmasınlar. Rahatsız olurlar. Çünkü o şehir bu olayı çok iyi biliyor. Şimdi orada gittim. Bir kız şey yapmış. Babası yaşlı bir adama vermiş daha küçücük bir kızı, 13 yaşındaki bir kızı 70-80 yaşlarında bir adama vermiş. Kız da pencereden atlamış, intihar etmiş. Sonra onlara dedim ki onların uleması bir araya toplanmış vaziyette, müftüler falan hepsi toplanmış vaziyetteydi. Dedim ki Şafii mezhebinde, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde yok. Önce Hanefi'yi söyledim. Çünkü beni Hanefi kabul ettikleri için. Hanefi mezhebinde dedim velisiz nikah caizdir. Ne demek velisiz nikah? Birisi bir kızı kaçırır. Bir samanlıkta saklar. Evet dersen, benimle evlenmeye evet dersen seni çıkaracağım. Ya da tabancayı getirir alnına dayar. eğer benimle evlenmeyi kabul etmezsen seni burada öldürürüm der. O da peki ölmemek için evet derse geçerlidir nikah. Dedim ki beyler, ben Hanefi mezhebinden Allah'a sığınırım dedim. Çok hoşlarına gitti. Çünkü başka mezheptendiler. Ondan sonra dedim peki Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleriyle ilgili kitap var mı? Elbette var. Getirin bakayım. Getirdiler. Ondan sonra onlarda da şu var. Bir baba ister çocuk olsun ister büyük olsun bakire kızını hiç ona sormadan evlendirir. Kızın asla tercih hakkı yoktur. Gitmek zorundadır. Kıza asla sorulmaz. Peki orada getirdim baktım. Bir ayet yazmışlar. Yani bir ayetten küçük bir parça, üç tane kelime almışlar. Onun birinci kelimesini almamışlar. Üçüncü kelimeyi almamışlar. İkinci kelimeyi de Allah burada mecaz kullanmıştır diyor. Çünkü Allah orada kadına evlenme hakkını çok net bir şekilde veriyor. Bakara suresi 232. ayette. Gerçi Hanefiler de o ayeti tam almamışlar. İlgili o kadar çok ayet var ki hiçbirisini almamışlar. Hadisler alınmamış. Ondan sonra dedim ki bu gördünüz mü bakın beyler. Ne bir ayete dayanıyorlar ne hadise. Ama kızın hayatını bitiriyorlar. Açık hadisler var. Aykırı, %100 aykırı. Hani derler ki mezhepler efendim işte hadis yalan. Hesaplarına gelirse alırlar hadisi yoksa yok. Ondan sonra ayet hesaplarına gelirse alırlar. Dedim beyler haberiniz olsun bu üç mezhepten de Allah'a sığınırım dedim. Hiçbirisi ağzını açamadı. Şimdi bunlara çok dikkat etmek lazım. İşte Allah-u Teala diyor ki en güzel yollarla onlarla mücadele edin. Allah kimin doğru yolda olduğunu gayet iyi bilir. Ondan sonra da şöyle diyor. وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُ بِمِسْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. Peki birisine ceza vermek istiyorsunuz. Bakın İslam ceza hukuku da tamamen Kur'an'ın dışına taşırılmıştır. O da bitirilmiştir. Ama öbürleri kadar değil. Şey kadar değil yani. Az önce aileyle ilgili de değil. Fakat öyle muhteşem bir ceza hukuku var ki İslam'da. Diyor ki Allah, birisine ceza verirseniz size ne kadar bir size karşı ne kadar bir haksızlık yapılmışsa o kadar verin. Şimdi bugün işte batıdan alınan hukukta suç devlete karşı işlenir. Kişiye karşı değil. Çünkü demokrasi falan diyorlar, bunlar yalan. Şimdi Yahya sık sık hatırlatıyor. Benim şeyde fakültede benim talebemdi Yahya. Ne diyordum size sınıfta?
En demokrat benim, ben ne dersem o olur.
Ben demokrat bir adamım derdim. Ben ne dersem o olur. Demokrasi öyledir gerçekten. Hadi bakalım şey yapan bir partinin başkanı bir şey söylesin de olmasın bakayım. Yok 4 senede bir gideceksin, bir oy vereceksin. Kimin kim oy verdiği belli olmayacak, olacakmış bir de halk yönetim mi? Kim diyor bunu? Tam bir teokrasidir. Ama adı demokrasi. Peki bu ayette ne? Ve in aqabtum derken fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi. Yani birisine ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Kime yapılıyor? Devleti mi cezalandıracağız? Devlete mi yapılıyor? Bana yapılanın misliyle. Bana ne yapılmış? Mesela bir adamı öldürmüşler. Benim yakınımı öldürmüş. Allah-u Teala adam öldüren ne yapın? Öldürme hakkı veriyor. Değil mi? Bakara suresinin 176. ayet miydi? Yok 178. ayet. Şimdi ama diyor affederseniz daha iyi olur. Peki bakın affetme hakkı kime ait? Bugün devlete ait. Ama Kur'an'da kendine karşı suç işlenen kişiye aittir. Kendine suç işlenen kişiye aittir. Ceza verecekse kendine yapılanın misliyle verir. Misliyle ne demek? Mesela birisi geldi benim camımı kırdı. Ben de onun camını kırarsam buna ceza vermek değil. Camımı taktırdığı zaman bir ceza değil ki, zaten cam takılıydı. Ona bir cam parası daha ödettireceğim ki misliyle cezalandırılmış olsun. Bu böyle. Bunun muhteşem bir sistemi var. Peki ben affedebilirim de. Allah diyor affederseniz bu daha hayırlıdır diyor. Bağışlayabilirim. O zaman git ki bende. Peki bu kişinin suçlu olup olmadığını ispat edecek olan da mahkemedir. Ama bugün maalesef hakimler, bir de savcılık makamı ihdas edilmiştir 19. asırda. Tam bir ilahtır. Tam bir ilahtır. Ama mesela Allah'a şükür Osmanlı yargı sistemini çok iyi bilen bir kişiyim. Çünkü 20 sene kadar o mahkeme arşivini yönettim ve dünyanın en tanınmış tarihçileriyle orada yakından tanıştık. Ve kendilerine birçok konuda yerli yabancı yardımcı olduk. Şimdi bir hakim bir yerde karar verecekken o bölgenin önde gelenleri mutlaka orada bulunur. Mutlaka bulunur. Ve kendine suç işlemiş, yani kendine haksızlık yapılmış, suç işlemiş olan kişi orada mutlaka olur. O kişi o şahsın yargılanmasını istiyorsa onu ispatlaması gerekir. Şahitlerle ispatlaması lazım. Şahitlerin de güvenilir olması lazım. Güvenilirlik içinde mahkeme soruşturma açar. Onu tanıyan kişilere gizli gizli sorular sorar. Bunların tamamı bir gün sürmez. Cezada gelir. Ve orada tamamlandıktan sonra hakim kararını verir. Hatta karar vermeden önce siz isterseniz anlaşabilirsinizdir. Çünkü aleyhine suç işlenen kişinin affetme hakkı var. En son anda affedebilir. Şimdi böyle olduğu için, suç kişiye karşı işlenmiş kabul edildiği için, mesela Osmanlı'da İstanbul Mahkemesi'nin bir yıllık davalarını toplayın, şu partisyonun cebine koyun, götürün. O davaların içerisinde 8-10 tane suç vardır. Onlar da kabahat türündendir. Çünkü adam biliyor ki benim yaptığımın karşılığını alacağım. Ama öbüründe hapse atılıyor. Bilmiyorum. Hapis cezası diye bir ceza insanlık onur ve haysiyetine aykırıdır. Böyle bir ceza olmaz. Ne oluyor ya? En büyük şey kötülük insanın hürriyetine yapılan şeydir. Ne oldu bugün Türkiye? Ağzına kadar hapishanelerle doldu. Ya bunlarla bu olmaz bu iş. Bakın bir gün Alman cezacılar işte beni çağırmışlardı. Onlara bir ceza hukuku şeyi verdim. İnternette vardır. İnşallah kaldırılmamıştır. Bir ceza hukuku semineri verdim. Tabii adamlar ağzı açık dinlediler. Tamamen Kur'an'dan. En sonunda onlara şöyle dedim. Sizin ceza hukukunuz insanlık onur ve haysiyetine aykırıdır. Derhal bundan vazgeçin dedim. Bir tek şunu söyleyeyim. Aa, sen bunları Türkiye'de anlatabiliyor musun dediler. Dedim Türkiye'de beni kimse dinlemez. Kimse dinlemez beni. Ben sizi dinlerler. Burada anlatıyorum ki siz onları anlatasınız. Şimdi dolayısıyla bakın Allah-u Teala o kadar güzel bir sistem kurmuş ki yaptığının karşılığı. Ama bugün bakın az önce ne dedik? Mutlaka şey olacak, deliller reel delil olacak, şahitlerle ispatlanabilecek, o şahitlerin güvenirliği konusunda mutlaka soruşturmalar yapılacak ve o yargının yapıldığı yerde de o bölgenin önde gelenleri bulunacak. Bunların hepsi kayda geçer. Çünkü yarın haksızlığa uğradığını söyleyen bir kişi olayı doğrudan padişahlığa şey yapabilir. Orada da çok ciddi bir araştırma yapılır. Hele hakim yanlış bir hüküm versin derhal görevden alınır. Zaten hiçbir hakim 11 aydan fazla da görevde tutulmaz. Şöyle derler. Şey olsa 11 aydan fazla kalırsa oradan bazı kişilerle özel ilişkiler olur. Yargıya olan güven kaybolur derler. Şimdi bu o muhteşem sistemden ne hale geldik? Tüm İstanbul'da 19 tane hakim vardı. Tamamında. Şimdi bir de avukatlar var, savcılar var. Ve bugün ceza hukukunda bakın şöyle bir prensip vardır. Ceza hukukunda. Her şey delil olur. Hiçbir delil hakimi bağlamaz. Bu ne demek? Hakim kim? Her şey delil ama hiçbir delil hakimi bağlamaz. Ne demek? Birisi için cezası verdiği konuda diğeri beraat verebilir. Bu ne oluyor ya? Bu ne? Onun için çok büyük şeye, düzelmeye ihtiyacımız var. Şimdi şu ayeti tekrar okuyayım da. وَلَيْنْ سَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرُونَ السَّابِرِينَ Sabrederseniz sizin için daha iyidir. Ne demek? Ceza vermezseniz daha iyidir. Ceza vermezsek ne olur? Onunla ilgili ayetleri de Yahya Hoca'dan dinleyelim.
Bu benzer ayetlerden hemen bir tanesini okuyayım. Mesela Şura suresi 42. surenin 40. ayeti var. Orada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve ceza'u seyyi'etin seyyi'etun mitluha. Yani bir kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. Ama femen afa ve aslaha. Kim affeder de arayı düzeltirse, yani size karşı bir yanlış yapılmış ama siz âli cenaplık gösterip onu affeder, arayı da düzeltirseniz bilin ki fe ecruhu alallah. Onun ödülü, alacağı şey Allah'a ait. Yani Allah onu asla şey yapmaz. İnnehu la yuhibbu zalimin. Allah zalimleri, yani yanlışlara batmış olanları sevmez diyor. Yani demek ki Cenab-ı Hak bunu şey yapmış, üstlenmiş. Bir de Haç suresinin 60. ayetinde diyor ki Allah zalik. Kural şudur. Ve men aqabe bi misl ma uqibe bihi. Kim kendine yapılan haksızlığa dengeli bir ceza verir de sümme bugiye aleyhi, yine de bir saldırıya uğrayacak olursa le yansurannehullah, kesinlikle Allah ona yardım edecek, bilsin. Allah onun yardımcısı olacak. İnnallâhe le'afûn gafûr, Allah çokça affeden ve bağışlayandır diyor. Bir ayet-i kerimemiz daha var. O da 41. sure Fussilet suresinin 34. ayeti. Orada da Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve la testevil hasenetu ve le seyyi'e, İyilikle kötülük asla müsavi olmaz, bir olmaz. İdfa billeti hiye ehsen. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde sav, def et. Yani sana bir kötülük yapılmışsa sen ona iyilikle mukabele et. Ne olur böyle yaparsan? Fe izellezî beyneke ve beynehu adâvetun ki ennehu veliyyun hamîm. Bir de bakarsın ki aranıza düşmanlık olan kişi sıcak bir dost gibi oluvermiş. Olur mu? Olur. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın öğütlediği bu. Ha, bunu yapmak zor ama zor olduğu için de mükafatı büyük. Yani bunu ıskalamamak lazım. Evet, benzer ayetlerde böyleydi. Ha, Fussilet 35'te zaten söylüyorlar. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا. Bakın buna ancak sabırlı olanlar, yani duruşlarını bozmayanlar ulaştırılır. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ. Buna ancak iyi işlerden büyük bir pay sahibi olanlar ulaştırılır. Yani gerçekten yüce gönüllü olabilmek lazım demek ki bunu gösterebilmek için.
Yani birisi size bir yanlış yaptı mı? Ona yaptığının dengi bir yanlış yapmaya hakkınız var. Ama affederseniz, görmezden gelirseniz, bağış tamam derseniz, bu defa o insan o doğal yapısı gereği size karşı kendinin borçlu olduğunu hisseder. Ve o size karşı yanlış yapan bir müddet sonra sizi rahatsız eder ama daha sonra görürsünüz ki o çok daha kötü duruma düşer. Çok iyiymiş gibi görürsünüz. Önce bir kere psikolojisi bozulur. Ondan sonra da o girdiği sıkıntılar onu fena halde mahveder. Ondan dolayı Allah bize diyor ki vasbir, sen sabret. Duruşunu bozma. Tamam tamam peki. Bağışladım de. Ve ma sabruke illa billah. Senin sabrın ancak Allah'ın desteğiyledir. Yani sen de şey yaptın, korkma, Allah sana yardımcı olur yani. Allah'ın desteğiyle sabırlı olursun. Ve la tahzen aleyhim, onlara da üzülme. Niye böyle yaptı? Ne yapalım? Yapmasalardı. Üzülme öyle yaptıkları için. Ve la tekü fî dîkim mimmâ yemkurûn. Onlar sana bir sürü oyunlar kurarlar. Seni kötü duruma düşürmek isterler. Sana neler yapmazlar ki? Bu herkes için geçerli. Bazıları der ki, ah benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiş. Senin başına geleni biliyorsun. Başkasını bilmiyorsun ki. Sen bunu boş ver. Sen hep iyi davran. Onların kurduğu oyunlardan, tuzaklardan da için daralmasın. İstedikleri oyunu kursunlar. Demek ki herkesin başına bu olaylar gelir. Buradaki birinci muhatap Muhammed Aleyhisselam. Ona neler yapmışlar neler. Hepimiz için de geçerli. Niye? اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَاوُ. Şunu çok iyi bilin ki Allah kendini yanlışlardan koruyanlarla beraberdir. Sen yanlış yapma, Allah hep seninle beraber olur. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Bir de muhsin olan, yani hep böyle içi dışı güzel olan, hep güzel şeyler yapmak isteyenler var ya, Allah onlarla beraberdir. Dolayısıyla birisine bir iyilik yaptığın zaman iyiliği sen aslında kendine yapmış oluyorsun, ona değil. Bunlara son derece dikkat edelim. Allahü Teala iyilerle beraberdir. Biz de iyi olalım ki her zaman Cenab-ı Hakk'ın yardımı ve desteği bizimle beraber olsun ve insanlara örnek olalım. Allah yardımcımız olsun. Allah cümlemizi rızasına uygun davrananlardan ve ahirette de en güzel ödülü hak edenlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun.